ayrım 8, sayfa 118. Şekil 5'in 5'i. Etkenler arasındaki ilişki. İş doyumsuzluğuna katkıda bulunan tüm faktörler. İş doyumuna katkıda bulunan tüm faktörler. Sağlık etkenleri 69, 19, 31, 81, güdüleyiciler. Amaçlarla güdüleme, amaç belirleme kuramı. Amaçların örgütsel davranış ve yönetsel uygulamalar üzerinde önemli etkileri vardır. Kuramı geliştiren Edwin Locke'a göre, örgütlerin belirledikleri amaç tipleri, çalışanların motivasyonları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilere sahip olabilir. Locke'a göre amaçlarla güdülenme kuramının temel ilkeleri aşağıda listelenmiştir. 1. Zor amaçlar, kolay amaçlara oranla daha yüksek görev performansına neden olur. 2. Belirgin amaçlar, elinizden geleni yapın gibi muğlak amaçlardan daha yüksek performansa neden olur. 3. Amaçların performansı etkilediği mekanizmalar, dikkati ve eylemi yönlendirmekte, çabaları harekete geçirmekte, sürekliliği arttırmakta ve uygun performans stratejileri için bir araştırma yapmayı güdülemektedir. 4. İş amaçları belirlemek için dönütler gerekli görülmektedir. Çünkü dönütler insanların kendi performansları ile amaçlar arasında bir karşılaştırma yapmalarına yardım eder. 5. Eğer amaçlar performansı etkileyecekse amaca adanmışlık gereklidir ve başarı beklentisi ile başarı derecesi amaca adanmışlığı etkiler. 6. Kişilik ve eğitim gibi faktörlerdeki bireysel farklılıklar genel olarak amaç belirleme performansı ile ilişkili değildir. Yukarıdaki ilkeler ışığında Locke'un amaçlarla güdülenme kuramı aşağıdaki paragraflarda açıklanmaktadır. Şekil 5'in 6'sı. Amaç tipi performans ilişkisi. Performans düzeyi. Düşük. Amaç tipi. Amaç yok, genel amaç, kolay amaç, zor ve belirgin amaç, yüksek. Yukarıdaki şekillerden de anlaşılabildiği gibi amaç tiplerinin performans düzeyleri üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Tablodaki en çarpıcı nokta, kolay amaçların en düşük performansa, hatta hiç amacın olmaması durumundan bile daha düşük performansa neden olmasıdır. En fazla performans zor ve belirgin amaç tipiyle elde edilmektedir. Zor ve belirgin amaç gerçekleştirilmesi çaba gerektiren, fakat nasıl gerçekleştirebileceğinin de açık ve net olduğu amaçlardır. İş görenlerinin performanslarını artırmak isteyen yöneticilerin bu tür amaçları tercih etmesi önerilmektedir. Görüldüğü gibi amacın zorluğu ve amacın belirginliği, yüksek performansın elde edilmesinde en önemli amaç niteliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Locke, bu iki amaç özelliğini amacın kabul edilmesi ve amacın benimsenmesi gibi iki önemli değişken daha eklemektedir. Şekil 5'in 7'si. Amacın kabulü ve amacın benimsenmesinin motivasyon düzeyine etkisi. Amacın zorluğu, amacın belirginliği, amacın kabulü, amacın benimsenmesi, amaca yönelik çaba, motivasyon düzeyi. Amacın kabul edilmesi sizin amacı kendi amacınızmış gibi kabul etmektir. Başka bir deyişle amacın gerçekleştirilmesi kabul etmenizdir. Bu işin bu hafta içinde bitirilmesi gerektiğini kabul ediyorum diyen bir kişinin amacı kabul ettiğini anlarız. Amacın benimsenmesi biraz daha farklıdır ve kişinin amacı içselleştirmesini içerir. Bu işin zamanında tamamlanmasını ben de istiyorum diyen bir kişinin amacı benimsediğini anlarız. Amacın kabulünü sağlamak, benimsenmesini sağlamaktan daha kolaydır. Söz gelimi bir öğretim üyesinin dersine gelen bir öğrenci, dersin amacını kabul etmiş kabul edilir. Ancak bu öğrencinin dersin amacını içselleştirdiğini kesin olarak söyleyebilmek mümkün değildir. Öğrenci yoklama formuna imza atmak, arkadaşlarıyla bir arada olmak ya da sınavda çıkacak sorulara ilişkin öğretim üyesinden ipuçları almak gibi nedenlerle derse katılmış olabilir. Amacın kabul edilmesi kadar amacın içselleştirilmesi de önemlidir. Hatta kabul etmekten biraz daha önemlidir. Locke, amacın benimsenmesinin sağlanabilmesi için gerekli süreci şemadaki gibi göstermektedir. Şekil 5'in 8'i. Amacın benimsenmesinin değişkenleri. Dışsal etkiler, otorite, akran grubu etkisi, dışsal ödüller ve özendiriciler, etkileşim faktörü, katılım. İçsel faktörler, başarı beklentisi, öz yeterlilik, kişinin kendisine verdiği ödüller, amacın benimsenmesi. Locke ve arkadaşları adanmışlığın artırılması sürecine ilişkin modellerini şöyle açıklamaktadır. Dışsal etkiler, otorite, yetki sahibi bir kişinin gelen bir işin yapılması talebi amaca bağlanmayı artırır. Örnek, başbakanın ya da cumhurbaşkanının bir talebinin geniş kitleler tarafından benimsenmesi gibi. Akran grubu etkisi, akran grubunun normları ya da akran grubu içerisindeki rol modelleri kişinin amaca adanmışlığını etkileyebilir. Dışsal ödüller, kişiye verilen ödüllerin de amacı benimsenmesinde etkisi olabilir. Etkileşim faktörü. Katılım. Kişilerin karar sürecine dahil edilmesi onların amacı benimsemelerine ve kendi amaçları gibi hissetmelerine yardımcı olur. İçsel faktörler. Başarı beklentisi. Bir amacın gerçekleştirilebilir olduğuna olan inanç, amaca adanmışlığı olumlu olarak etkileyebilir. Öz yeterlilik. Kişinin amacın gerçekleştirilmesi için kendine yeterli potansiyelin bulunduğuna inanması, söz konusu amaçlara güçlü bir adanmışlık duygusu geliştirebilir. Kişinin kendisine verdiği ödüller. Kişinin kendisine verdiği dönütlerdir. Bugün çok iyi işler yaptığım gibi bir dönüt, yüksek adanmışlığın etkenlerinden biri olabilir. Örgütlerde etkili insan ilişkilerinin sağlanmasında ya da engellenmesinde önemli bir değişken de eşitliktir. Yöneticilerin iş görenlerine eşit ve adil davranması, insanların çalıştıkları örgütlere kendilerine ait hissetmelerinde ve iş doyumlarında oldukça etkilidir. Yöneticilerin bu konudaki duyarlılıklarına işaret eden Stacey Adams, motivasyon kuramları arasında sıkça ismi geçen eşitlik kuramını önermiştir. Aşağıdaki paragraflarda Adams'ın eşitlik kuramı kısaca tanıtılacaktır. Eşitlik kuramı. Adams'ın eşitlik kuramından önce George Holmes tarafından ileri sürülen dağıtıcı adalet ilkesinden söz etmek gerekir. Holmes'a göre dağıtıcı adalet bir eşitlik sorunudur. Kişinin örgüt ile kendisi arasında adil bir alışverişin bulunup bulunmadığına ilişkin algısıyla ilişkilidir. Dağıtıcı adalet aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Kendi çıktılarımız, kendi girdilerimiz. Kendi çıktılarımız örgütten aldığımız maaşlar, ücretler, emeklilik ödenekleri, iyi bir çalışma ortamı, sigorta, yemek, makam arabası, prestij ve benzeri imtiyazlardan oluşur. Kendi girdilerimiz ise örgüte ayırdığımız zaman, beceri düzeyimiz, eğitimimiz, etkili çalışmamız ve iş ile ilgili diğer değişkenlerdir. Eğer çıktı girdi oranı 1'e eşit ise burada adil bir durum var demektir. Bu oran eğer 1'den az ise eşitsizliğin yönüne göre sizin ya da referans kişinizin eline ya da aleyhine dahil adil olmayan bir durum söz konusu olacaktır. Eğer sizin aleyhinize adil olmayan bir durum var ise bu durum sizi rahatsız edecektir. Eşitsizliği algılayan bir kişinin rahatsızlığını gidermesi için bir takım davranışlarda bulunması beklenir. Kendi aleyhine adaletsiz bir durumun varlığını düşünen bir kişinin olası tepkileri şöyle olabilir. 1. Kendi girdilerini değiştirmek. Birey işine daha az zaman ve çaba ayırmaya karar verebilir. Değiştirebilecek diğer girdiler, güvenirlik, diğer kimselerle eşgüdüm, girişimcilik ve sorumluluk almama olabilir. Her işe gönüllü olmayacak, bazı konulardaki bilgisini gizleyecektir. Kısacası örgüte yaptığı katkıyı azaltacaktır. 2. Kendi çıktılarını değiştirmek. Örgüt yönetimine gidip maaşın artırılmasını, kendisine daha fazla izin ve daha iyi görevler verilmesini isteyebilir. 3. Tutumlarını değiştirmek. Girdileri ve çıktıları değiştirmek yerine kişi tutumlarını değiştirebilir. Tabiri amiyane bu kadar emeğe, bu kadar köfte. Düşüncesiyle işe geç gelmek, erken ayrılmak ve benzeri. 4. Referans kişisini değiştirmek. Kişi referans aldığı kişi yerine kendini karşılaştırabileceği bir başka kişiyi seçebilir ve böylelikle eşitliği sağlamaya çalışabilir. 5. Referans kişisinin girdi çıktılarını değiştirmek. Kişi referans kişisinin örgüte olan katkılarını artırmasını, daha fazla sorumluluk almasını sağlamak, ortamı değiştirmek, iş değiştirmek. Bölüm 6. İnsan ilişkileri ve kendini açma. Gün geçtikçe kendimizi ifade etmekten, duygularımızı açıkça dile getirmekten kaçınır olduk. Kimi zaman gurur dedik, kimi zaman utandık, fazlasıyla da korktuk. Ne düşündüğümüzü, neler hissettiğimizi anlatmaktan, acabalar girdabında gidip gelmekten, ya alabora olursak endişesinden ve hepsinden önemlisi yanlış anlaşılmaktan. Öyle ya, ya zayıf olduğumuzu düşünürse, ya bu zaafımızı kullanırsa karşımızdaki ne olacak? Öfkelerimiz, sevgilerimiz hep kapalı kapılar ardısında kaldı. Ne özür dileyebildik ne de sevgimizi dile getirdik şöyle kana kana. Her şeyin doğrusunu biz bildik. Hak vermeden hak talep eder olduk. Vermeden almayı meziyet bildik. Sonra da oturduk dert yandık. Kimse beni anlamıyor diye. Düşünmedik nedenlerini. Her geçen gün nasılsa nasıl da lime lime oldu paylaşımlarımız, dostluklarımız, merhabalarımız. İki kelime fazla konuşursak zarardayız dedik. Erteledik, ertelendik birçok şeyden. Can dediklerimizle aynı mekanlarda 7 yabancı olduk. Umurumuzda olmadı ne düşündüğümüz, ne yaşadığımız, neler hissettiğimiz. Kalabalıklarda yalnızlığı tercih ederken acaba kaç kişi kendi kuyusunu kazdığının farkındaydı? Hiçbirimiz maalesef. Akşam karanlığının çöküşüyle mahalle aralarında paylaşılan dostlukları, kahramanları, eskilerden dem vuran annelerin babaların ne olacak bu gençliğin hali serzenişleriyle, toplu gidilen pikniklerin o ev hali yüzleri nerededesiniz? Hangi aynanın arkasında sır oldunuz? Hani derler ya bazen konuşmaya gerek yok. Hayır, konuşmaya gerek var, hem de çok var. Anlatmak lazım, dinlemek lazım. Anlamak, anlaşılmak lazım, konuşmak lazım. Yukarıda verilen ve insanların birbirleriyle konuşmalarının önemini çok güzel bir şekilde vurgulayan kısa yazı, bu bölümün konusu olan kendini açmayı çok güzel özetlemektedir. Çalıştığımız iş yerlerinde sağlıklı insan ilişkilerine sahip olmak, mutluluk ve başarımızda önemli bir etken durumundadır. İş arkadaşlarımızla sadece iş ile ilgili konuları konuşmayız. Kimi zaman çalıştığımız örgüt içindeki ve dışındaki olaylar, ülkeyi yöneten partiler, politikacılar, kişiler ve gruplar sohbetlerimizin merkezinde bulunur. Duygularımızı, düşüncelerimizi iş arkadaşlarımızla, müşterilerimizle, işverenlerimizle paylaşırız. Bu paylaşımlar acaba her zaman etkili midir? Acaba her şeyi her zaman konuşmamız gerekir mi? Genel olarak insanlar kendileri ve iş deneyimlerine ilişkin çevrelerindeki kimselere bazı bilgiler ve duygular aktardıkça daha sağlıklı iş ilişkilerinin geliştiği varsayılmaktadır. İş arkadaşlarının yanı sıra hayat arkadaşlarının da çiftlerin birbirleriyle konuşmaları ve duygularını birbirlerine aktarmaları mutlu bir evlilik yaşantısı için önemlidir. Ancak toplumsal yapımızdaki değişmeler, ülke içindeki politik, ekonomik ve toplumsal olaylar karşısında pek çok kurumda ve kuruluşta insanların kendilerini gizlemeleri ve duygularını, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmamaları önerilmektedir. Bu tutumlar ne yazık ki bazı ailelerde çocuklara ve gençlere öğretilmektedir. Bunun sonucunda ise bireyler arasındaki iletişim zarar görmekte ve sağlıklı insan ilişkileri geliştirmenin zarar görmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki paragraflardan insan ilişkileri bakımından son derece önemli kabul edilen, kendini açmanın ne olduğu ve ne olmadığı üzerinde durulmaktadır. Kendini açma ne değildir? Kendini açma, karşımızdaki kimselere kaç yaşında olduğumuz, nerede doğduğumuz, hangi yemekleri sevdiğimiz, hangi okullara gittiğimiz ya da hangi takımı tuttuğumuz konularında bilgi vermek değildir. Karşımızdaki kimselere bu türden bilgiler vermek, kendini açmaktan çok kendini tanımlamak olarak kabul edilir. Bir bireyin kendisini tanımlamak amacıyla aktardığı bilgiler, gizli olmayan ve başka kaynaklardan kolayca elde edilebilecek bilgilerdir. Çünkü kişinin kendisini tanıtmak amacıyla verdiği bilgiler saklı gizli değildir ve kişi açıklamasa bile pek çok kaynaktan bu bilgilere ulaşmak kolaydır. Üstelik bu bilgiler kimseyi suçlayıcı bilgiler olmadığından herhangi bir risk taşımazlar. Hiç kimse sizi kişisel bilgilerinizden dolayı suçlayamaz. Kendini açma nedir? Öte yandan kendini açma, karşımızdaki kimselere ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi ve ne istediğimizi açıklamak anlamında kullanılmaktadır. Kendini açma, kişinin kendi hakkındaki diğer insanlardan gizlediği bilgilere, başkalarıyla paylaştığı, kendini duygu ve gereksinimleriyle ilgili bildiklerini ve başka kişiye sözel olarak aktardığı bir iletişim sürecidir. Bunlar kişiye özgüdür. Kendinizi açarak çevrenize aktardığınız bu özel ve bireysel bilgiler, siz açıklamadığınız sürece başka kanallardan öğrenilemez. Söz gelimi yöneticisiniz, yöneticiniz hakkında düşündükleriniz, herhangi bir siyasi parti hakkındaki ön yargılarınız, ülkede yapılması düşünülen bazı yasal düzenlemelere ilişkin düşünceleriniz, sizin aleyhinize kullanılabilecek tehlikeli bilgiler haline dönüşebilir. Bu nedenle kendini açma, kendini tanımaya oranla daha risklidir. Fakat kendini açma doğru yer ve zamanda, uygun yollarla yapıldığında güçlü ve sağlıklı insan ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli roller oynayabilir. Söz gelimi çok sevdiğiniz bir arkadaşınız ile aranızda oluşan ve nedenini bilmediğiniz bir dargınlık durumunda kendinizi arkadaşınıza açarak söz konusu dargınlığı önleyebilir ve arkadaşınızla daha güçlü ilişkiler geliştirebilirsiniz. Benzer şekilde içinde bulunduğunuz çevrede sokak hayvanlarına kötü davranılmasının sizde yarattığı hoşnutsuzluğu bir arkadaşınızla ya da arkadaş grubunuzla paylaştığınızda, yani duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaştığınızda, sizinle aynı duygulara sahip arkadaşlarınızdan göreceğiniz destek ile sorunun çözümü doğrultusunda olumlu adımların atılmasına neden olabilirsiniz. Kendini açmanın yararları. Reese ve Brand'e göre ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi ve ne istediğinizi açık ve net bir biçimde paylaşmanızın, yani kendinizi açmanın 4 temel yararı bulunmaktadır. 1- Etkili iletişim, 2- Stresin azaltılması, 3- Kendini de tanımaya yardım ve 4- Güçlü ilişkiler. Bu yararlar aşağıdaki paragraflarda tartışılacaktır. 1- Kendini açma iletişimin daha sağlıklı ve doğru olmasına neden olur. İletişim sürecinin etkililiği, iletişimde bulunan kişilerin birbirlerine ilişkin gerçekçi bilgilere sahip olmaları ile olanaklıdır. İletişim kurmaya çalışan kimseler birbirlerine ilişkin bilgileri tahminleriyle ve kendi algılarına dayalı olarak elde ettiklerinde etkili iletişim kurmaları neredeyse olanaksızdır. Karşımızdaki kimselere ilişkin açık ve net bilgilere sahip olmadığımız zaman gereksinim duyduğumuz bilgileri kendi algılarımıza göre edinmek durumunda kalacağız ki algılarımız her zaman kesin bilgileri bize vermeyecektir. Çünkü algılar insanı yanıltabilir. Eğer çevremizdeki kimselerle sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak uygun ve doğru bir kendini açma sürecini hayata geçirmek durumundayız. Söz gelimi rahatsızlık duyduğumuz bir durum karşısında suratınızı asarak oturmak yerine duruma ilişkin duygularınızı karşınızdaki kimselere uygun bir biçimde ifade ettiğinizde hem daha etkili iletişim sürecini başlatma hem de sizi rahatsız eden durumdan daha kolay bir şekilde kurtulma olanağını elde edersiniz. Tahminlere dayalı iletişim etkili bir iletişim değildir. Etkili iletişim doğru bilgiler ve veriler üzerine kuruludur. Bu nedenle çevrenizde dedikodulara dayalı bir iletişim ağının bulunmasını istemiyorsanız dikkatli bir biçimde duygularınızı ve düşüncelerinizi çevrenize açmanızda yarar vardır. 2. Kendini açma stresi azaltır. Stres, bireyde bir baskı ve fiziksel anlamda deformasyona neden olabilecek bir gerilimin ortaya çıkmasına neden olan bir güç ya da uyarıcılardır. Bireyde stres düzeyinin artması hem iş yaşamında hem de toplumsal yaşamda bireyin performansının ve kimi zamanda sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Tüm duygularını, düşüncelerini, sorunlarını, hoşlandıklarını ya da hoşlanmadıklarını çevresindeki kimselerle paylaşmak yerine kendisine saklayan kimselerin daha fazla stres düzeyine sahip olacağını tahmin etmek zor değildir. Ünlü bir psikolog olan Sidney Jorrett, mahremiyete çok fazla önem vermenin ve duyguları gizlemeye çalışmanın bireylerde strese neden olduğunu belirtmektedir. Duygu ve düşüncelerini sürekli olarak içine atan ve paylaşmayan kimselerin iç geriliminin artması ve kişinin sağlığını tehdit etmesi beklenir. Bu nedenle yapıcı ve sağlıklı bir biçimde kendimizi açmanın stres düzeyimizi azaltacağı varsayılmaktadır. 3. Kendini açma kişinin kendisini tanımasına yardım eder. kendini açma yoluyla çevresine kendisine ilişkin bilgiler veren bir kişi, karşısındaki kişilerden de konuya ilişkin geri bildirimler alma şansına sahip olacaktır. Çevresinden kendisine ilişkin geri bildirimler almak bir bireyin kendisini daha iyi tanımasına olanak verebilir. Dolayısıyla kendini açma ile kendini tanıma arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu ilişki aşağıdaki şemada daha net görülmektedir. Sayfa 129, ayrım sonu.